Ayrım 4.
Bilinçaltına işlemeye devam eden bu iç tepilerin derinlere itilmesi yalnızca toplumsal uyumsuzluğu değil, aynı zamanda isterik kusma falan gibi bir sürü bozukluğu doğurur. Cinsel edim sırasında kadını yaralamak ya da delip geçmek isteyen erkeğin eziyetçi düşleri, suçluluk duyguları ve korkuyla içe itildikleri zaman bir sürü güçsüzlük belirtisi yaratır. Tersi durumdaysa sapık cinsel ilişkilere ya da cinsel öldürmelere götürürler insanı. Dışkı yeme iç tepisi, sınıf ayrımı gözetilmeksizin pek çok bireyde görülebilir. Bir ananın çocuğuna ya da bir kadının kocasına gösterdiği aşırı sevginin, kurduğu öldürme düşlerinin yoğunluğuna bağlı olduğunu gösteren ruh çözümsel buluşlar, kutsal ana sevgisini ya da evliliğin kutsallığını savunanlar için akıl almaz şeylerdir ama doğrudurlar. Bu örnekleri sonsuza dek uzatabiliriz ama biz konumuza dönelim. Bilinçaltındaki bu birikimler anaya, babaya, kardeşlere karşı çocukken takınılan tutumların kalıntısı gibi gözüküyor. Gerçekten de çocuklar yaşayabilmek için bizim kafa eğitimine uymak ve sözünü ettiğimiz iç tepileri bastırmak zorundadırlar. Bunun için ödedikleri ücret sinir hastalığına yakalanmak, başka bir deyişle çalışma yeteneklerinin, cinsel güçlerinin azalmasıdır. Bilinçaltının topluma karşıt oluşunu bulmak doğruydu. Toplumsal yaşayışa uyabilmek için içgüdüden vazgeçme gerekliliğinin bulunuşu da öyle. Ancak bu iki olgu çelişir. Bir yandan çocuk eğitsel uyum sağlayabilmek için güdülerini bilinçaltına itmek zorundadır. Öte yandansa bu süreçle onu kafa eğitiminin gelişmesi ve toplumsal uyum yönünden güçsüz, dolayısıyla topluma aykırı kılan bir sinir hastalığına yakalanmaktadır. Doğal içgüdüsel doyuma olanak sağlayabilmek için bilinçaltına itmeyi yok etmek, güdüleri özgür bırakmak gerekir. Freud'un ilk söylediklerinin sandıracağı gibi iyileşmenin ta kendisi değilse de iyileşebilmenin birinci koşulu budur. Öyleyse ne koyacağız güdülerin bilinçaltına itilmesinin yerine? Güdülere değil tabii. Çünkü ruh çözümcü kurama göre böyle bir şey şimdiki eğitim içerisinde yaşayamamak anlamına gelir. Ruh çözümcü yapıtlarda sık sık bilinçaltının gün ışığına çıkarılmasının, gerçekliliğinin tanınmasının ille de bunun gerektirdiği eyleme geçilmesi anlamına gelmediğini belirten sözlere rastlarız. Ruh çözümlemesi burada gerek yaşamın tümü gerekse hastalığın iyileştirilmesi boyunca geçerli bir yasa koymaktadır. Dilediğiniz her şeyi söylemek hakkınız ve ödevinizdir ama bu dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmez. Oysa sorumlu ruh çözümcü eskiden bilinçaltına itilmiş olan ve şimdi başıboş kalan güdülerin ne olacağı sorusuyla karşı karşıyaydı. Şu anda da öyledir. Ruh çözümcü karşılık güdülerin yüceltilmesi ve şiddetle reddedilmesiydi. Hastaların ancak küçük bir azınlığı bu yüceltme işini başarabildiğinden tek çıkış yolu içgüdünün bilinçli olarak itilmesi anlamına gelen vazgeçmeydi. Bilinçaltına itmenin yerini şiddetle kınama almalıydı. Bu istek de şu salla doğrulanıyordu. Çocuk güdülerine zayıf ve gelişmemiş bir benle karşı koymaktaydı. Dolayısıyla onları bilinçaltına itmekten başka çaresi yoktu. Yetişkin insanın elinde ise güdülerine kafa tutabilmek, onları şiddetle kınayabilmek için güçlü ve ergin bir ben vardır. Bu söz hekimlik deneylerine aykırı olduğu halde en geçerli sav haline geldi ve öyle kaldı. Soruna bu türlü bakış, örneğin Anna Freud'un önümüze getirdiği ruh çözümcü eğit bilimde, pedagojide de geçerlidir. Bu anlayışta birey bilinçaltına itmenin yerine konan içgüdüden vazgeçmeyle kafa ürünleri verebilecek hale gelebildiğine ve toplum birey gibi davranıyor sayıldığına göre kültür içgüdüden vazgeçmeye dayalı demektir. Bütün bu yapı kale gibi sağlam gözüküyor ve yalnız ruh çözümcülerin çoğunluğunun değil, aynı zamanda genel kültürle ilgili soyut kavram savunucularının onayını alıyor. Bilinçaltına itmenin yerine vazgeçmenin ve şiddetle kınamanın geçirilmesi, Freud ilk buluşlarını karşısına çıkardığı zaman dünyanın tepesinde dikilir gibi olan ürkünç suratlı hayaleti kovmuşa benziyor. Gerçekten de Freud'un ilk buluşları cinsel arzuların bastırılmasının bireyleri hasta etmekle kalmayıp çalışamaz, zihinsel ürünler veremez hale getirdiğini açıkça göstermekteydi. O zaman bütün dünya Freud'a diş bilemeye, ahlaka ve törelere yönelttiği tehlikeden ötürü kızıp köpürmeye, onu insanları zıvanadan çıkmaya itelemek, böylece kafa ürünlerini tehlikeye düşürmekle suçlamaya başladı. Freud'un uyduruk ahlaksızlığı ona ilk karşı çıkanların elinde yaman bir silah oldu. Cinsel arzuların şiddetle kınanması önerilmeden dünyanın tepesindeki umacı yok olmadı. Freud'un daha başından zihinsel kültürü tuttuğunu, buluşlarının onun için bir tehlike yaratmadığını söylemesi pek az etki yapmıştı. Cinsel yaşamın birliği konusundaki gevezelikler bunun en açık kanıtıdır. Şiddetle kınama kuramının getirdiği kusur düzeltiminden sonra eski düşmanlığın yerini belli bir benimseme aldı. İçgüdüler başıboş bırakılmasındı da eğitsel açıdan cehennemin karanlıklarında uyuklayan zebanilerin su yüzüne çıkmasını ister içgüdünün bilinçaltına itilmesi ister elin tersiyle itilmesi önlensindi. Hatta belli bir ilerleme bile sağlanabilir. Kötülüğün bilinçsizce bastırılması evresinden içgüdüsel doyumu bile bile harcamaya geçilebilirdi. Ahlak cinsiz olmayı değil tam tersine cinsel eğitime karşı koymaya salık verdiğine göre herkes kolayca anlaşabilirdi. Eskiden hüküm giyen ruh çözümlemesi artık insan kafasının ürünlerinden yararlanabilecek hale geliyor. Ama ne yazık ki bunu içgüdüden vazgeçmekle, yani içgüdüler konusunda kendi ortaya attığı kuramı çiğneyerek yapabiliyordu. Bir takım yanılsamaları yıkmak zorunda kaldığıma üzgünüm. Ama bütün bu dizge kolaya gösterilebilecek bir akıl yürütme yanlışlığına dayalıdır. Ancak bu sözünü ettiğimiz sonuçların dayandığı ruh çözümsel buluşların yanlış oldukları anlamına gelmez. Tam tersine onlar son derece doğrudurlar. Yalnız içlerinde yer yer boşluklar vardır ve bazı alabildiğine soyut kuramsal sözler insanın aklını iyi sonuçlara ulaşmaktan alıkoymaktadır. B. İçgüdünün doyurulması, içgüdüden vazgeçme. Kent soylu anlayışla ya da Alman siyasal ortamının baskısıyla ruh çözümlemesini yola getirmeye, Gleichschaltung, çalışan Alman ruh çözümcüleri, bilime aykırı tutumlarını doğrulamak üzere Freud'un yazılarından bölümler aldılar. Bu alıntılar gerçekten de ruh çözümlemesinin hekimlikteki buluşlarının devrimci niteliğini yok etmekte, Freud'un kafa eğitimine eğilen Kant soylu felsefeci yanıyla bilgin yanı arasındaki çelişmeyi açıkça ortaya koymaktadır. Bu alıntılardan biri şöyle diyor. Ruh çözümlemesinin sinir hastalığının iyileşmesini, cinsel yaşamın başıboş bırakılmasından beklediğini söylemek ancak bilgisizliğin açıklayabileceği ciddi bir anlayışsızlıktır. Bilinçaltına itilmiş cinsel arzuların bilinçli kınılması, bilinçaltına itmeyle gerçekleştirilemeyecek denetimlere izin verir. Sözcüklerin altını ben çizdim. Wilhelm Reich. Çözümlemenin sinir hastasını cinsel yaşamın zincirlerinden kurtardığını söylemek daha doğru olur. Geschriften, cilt 11, sayfa 217. Örneğin, yüce bir ulusal toplumcunun, nasyonel sosyalistenin, 17 yaşındaki kızı bilinçaltına itilmiş cinsel ilişkilerin doğurduğu isteri nöbetleri geçiriyorsa, ruh çözümcü bakım aracılığıyla bu arzu ilkin edep dışı sayılacak, sonra kaldırılıp atılacaktır. Çok güzel. Peki, o arada cinsel arzu ne olacak acaba? Yukarıki sözler uyarınca genç kız cinsel etkinliğin zincirlerinden kurtulmuştur. Oysa hekimlik açısından genç kız ruh çözümlemesinin yardımıyla babasından kurtuldu mu? Yalnızca töre dışı arzunun ağlarından sıyrılmış olmaktadır. Yoksa gerçek anlamıyla cinsel yaşamından değil. Freud'un sözü işte bu temel olguyu es geçmektedir. Cinsel yaşamın oynadığı rol konusundaki bilimsel tartışma işte bu hekimsel sorundan doğmuştur. Günün koşullarına uydurulan ruh çözümlemesinin savlarıyla cinsel tutum biliminkiler bu noktada birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Freud'un yukarıki sözü genç kızın cinsel yaşamından vazgeçtiğini varsaymaktadır. Ruh çözümlemesi bu biçimiyle pek sayın bir Nazi yöneticisi tarafından bile kabul edilebilir ve Müller, Braunschweig gibi ruh çözümcülerin elinde soylu insanın yetiştirilmesinde kullanılacak bir alet haline gelir. Yalnız bu ruh çözümlemesinin Hitler'in yaptığı kitaplardaki ruh çözümlemesiyle en küçük bir ortaklığı yoktur. Gerici önyargılarla çarpıtılmayan ikinci ruh çözümlemesi, iki anlamlılığa yer bırakmaksızın genç kızın ancak cinsel arzularını kendisini doyurabilecek bir erkek arkadaşa yönelttiği zaman düzelebileceğini söyler. Buysa Nazi öğretisine aykırıdır ve ister istemez bugünkü cinsel düzeni sorun konusu eder. Çünkü cinsel tutum bilime uygun yaşayabilmek için genç kızın cinsel yaşamının özgürleşmesi yetmez. Ayrıca dingin bir oda, uygun gebelik önleyiciler, onu sevebilecek bir delikanlı, yani cinsel yaşamı yapısı gereği yatsıyan ulusal toplumculardan başka biri gereklidir. Anlayışlı ana babayla cinsel yaşama elverişli bir toplumsal hava gereklidir. Genç kız gençlerin cinsel yaşamının karşısına dikilen toplumsal engelleri aşamayacak kadar yoksullaştıkça gereksinimlerin baskısı artar. Cinsel arzunun bilinçaltına itilmesinin bu arzudan vazgeçmeyle ya da onun şiddetle kınanmasıyla değiştirilmesi, bu mekanizmaların kendileri içgüdüsel yaşamın düzenliliğine bağlı olmasaydılar basit bir sorun olurdu. İnsanın cinsel içgüdüden vazgeçmesi ancak belirli cinsel düzenlilik koşullarında olabilir. Kişilik çözümlemesi alanında yapılan deneyler, topluma aykırı bir iç tepiden vazgeçebilmenin ancak cinsel düzenlilik kurulmaktaysa, başka bir deyişle vazgeçilmesi gereken iç tepiye enerji sağlayacak bir cinsel durgunluk yoksa başarılabileceğini göstermiştir. Düzenli cinsel yaşamsa, her yaşa uygun cinsel doyumun gerçekleştirilmesiyle kurulabilir. Bunun anlamı, yetişkin insanın çocuksu ve hastalıklı arzuları ancak tam bir cinsel doyuma erebileceği zaman bırakmayacağıdır. Toplumun korunması gereken sapık ve hastalıklı doyumlar, gerçek cinsel doyumun yerine konmuş şeylerdir ve bu doyum bozulduğu ya da olanaksız kılındığı zaman ortaya çıkarlar. Bu saptama da açıkça gösteriyor ki, genel anlamıyla doyumdan ya da içgüdünün kaldırılıp atılmasından söz edemeyiz. Olsa olsa belli bir güdünün doyurulması, belli bir güdüden vazgeçilmesi konusunda somut araştırmalar yapabiliriz. Ruh çözümcü iyileştirme bilimi görevinin insanlara ahlak örgütleri vermek değil, bilinçaltına itilen arzuları su yüzüne çıkarmak olduğunu kabul ediyorsa, bir tek doyumdan vazgeçilmesini isteyebilir. Ele alınan yaşa ya da gelişme evresine uymayan doyum. Bu yöntemle bir genç kız, babası üzerinde toplanan çocuksu ilgisinden ancak o ilginin bilincine vararak vazgeçebilecektir. Ama söz konusu vazgeçiş, cinsel arzulardan da yüz çevirmek anlamına gelmez. Çünkü enerji yine boşalmak isteyecektir. Babasına duyduğu arzulardan vazgeçmesini sağlamak çok kolaydır. İşin içine ahlaki kanıtlar sokmadıkça, yaşıtı bir delikanlıyla cinsel doyuma ermekten vazgeçmesini sağlamak olanaksızdır. Her şeye karşın böyle bir şey yapmak, iyileştirme biliminin ilkeleriyle de, iyileşme olanaklarıyla da çelişir. Öte yandan babası üzerinde toplanan dikkatini ancak cinsel yaşamı aradığı doğal eşe, onunla birlikte güncel doyuma kavuştuğu zaman dağıtabilir. Yoksa ya bu çocuksu bağlanma çözülmez ya da yine çocukluktan kalma başka ereklere göz dikilir ve temel sorun olduğu gibi kalır. Bütün hastalıklı sevgiler için aynı şey söylenebilir. Bir kadın evliliğinde doyuma eremiyorsa bilinçsiz olarak çocuksu cinsel gereksinimlerine dönecek ve bundan ancak cinsel yaşamı başka bir çıkış kapısı bulduğu zaman vazgeçecektir. Doğaya uygun bir cinsel yaşamın kurulması için çocukluktaki cinsel arzuların bırakılmasının bir ön koşul olduğu doğrudur. Ama günlük doyumu içeren düzgün bir cinsel yaşamın kurulması da çocukluktaki içgüdüsel ereklerin bırakılmasının vazgeçilmez koşuludur. Bir cinsel sapık ya da katil hastalıklı iç tepilerinden ancak bedensel açıdan doğaya uygun bir cinsel yaşama kavuşabilirse kurtarılır. Demek ki seçme içgüdüden vazgeçme ile içgüdüyü başıboş bırakma arasında değil, belli güdülerden vazgeçme ile belli güdülerin doyurulması arasında yapılacaktır. Bastırılmış bilinçaltının kötü yapısından soyut bir biçimde söz etmekle yalnız sinir hastalıklarının iyileştirilmesi ve önlenmesinde değil, aynı zamanda eğitim konusunda da son derece önemli şeyler karanlıklaştırılmaktadır. Freud, sinir hastalarının bilinçaltının başka bir deyişle uygarlığımızdaki bireylerin büyük çoğunluğunun çocuksu, kan dökücü, topluma aykırı iç tepilerle dolu olduğunu buldu. Bu buluş doğrudur. Ama onun buluşu bilinçaltının aynı zamanda gencin ya da kötü bir evliliğe zincirlenen bireyin cinsel arzusu gibi doğal bedensel istekleri dile getiren bir sürü güdüyü barındırdığını hesaba katmıyordu. Çocuksu ve topluma aykırı iç tepilerin yoğunluğu tarihsel ve iktisadi açıdan bu doğal gereksinimlerin doyurulmamasından gelir. Yerinde kullanılmayan yaşam enerjisinin bir bölüğü çocukluktan kalma ilk iç tepileri besler. Bir bölüğü yenilerini yaratır. Göstermecilik ya da karşı cinsten birini öldürme arzusu halinde dışa vuran bu iç tepiler temelinden topluma aykırıdırlar. Kavim bilimsel, etnolojik araştırmalar bu itkilerin iktisadi gelişmenin belli bir evresine dek ilkel halklarda bulunmadığını, doğaya uygun sevişsel yaşamın toplumsal baskıya uğratılışı kurumlaştıktan sonra kendini gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Cinsel yaşamın toplum tarafından baskı altına alınışından doğan ve toplumun yerinde bir davranışla uygulamalarını yasakladığı bu topluma aykırı iç tepilere ruh çözümlemesi yaşam olguları gözüyle bakmıştır. Bu anlayış göstermeciliğin özel göstermecilik iç salgılarından geldiğini öne süren Hirschfeld'inkinin aynıdır. Bu çocukça makineci derin bilimciliğin, mekanist biyolojinin maskesini düşürmek epey güçtür. Çünkü toplumumuzda belli bir görevi yerine getirmekte, sorunu toplum bilimsel alandan çözülmez hale getirdiği derin bilimsel alana aktarmaktadır. Oysa dünyada topluma aykırı cinsel yaşamı ve bilinçaltını inceleyen bir toplum bilime, yani gerek yoğunlukları, gerek içerikleriyle bilinçsiz iç tepilerin toplumsal tarihine de yer vardır. Bilinçaltına itmenin kendisi de, nedenleri de toplum bilimsel alana girerler. Üreme organları ile ilgili güdülerin incelenmesi, kavim bilimsel verilerden ders almalıdır. Örneğin, kimi anaerkil toplumlarda yaşam enerjisinin gelişmesinde, bizim toplumda ağız evresi ile üreme organları evresi arasında yer aldığı kabul edilen dışkılık, makat evresi yoktur. Çünkü o toplumlarda çocuklar 3-4 yaşına kadar memededirler, ondan sonra hemen cinsel oyun evresine geçerler. Topluma aykırı iç tepi kavramı mutlak olduğundan insanı deneyin yalanladığı sonuçlara götürür. Oysa topluma aykırı iç tepilerin göreceliği hesaba katılırsa tepeden tırnağa değişik sonuçlara varılır. Bunlar yalnız ruh hastalıklarının iyileştirilmesini değil, aynı zamanda toplum bilimi ve cinsel tutum bilimi ilgilendirir. Bir ya da iki yaşındaki çocuğun çişini ve kakasını etmesinin toplumsallıkla topluma aykırılıkla ilgisi yoktur. Ama bunların topluma aykırı etkinlikler oldukları soyut savında direnilirse, 6. aydan sonra çocuğa kafa eğitimine yatkın kılacak bir eğitim dizgesinin uygulanması gerekir. Alınan sonuç istenilenin tam tersi olur. Çocuk dışkılıkla ilgili etkinliği yüceltemez. Dışkılığa bağlı bir takım sinir bozuklukları belirir. Cinsel yaşamla kafa eğitimi arasında uzlaşmaz bir karşıtlık gören makineci anlayıştan ötürü ruh çözümlemesiyle uğraşmış ana babalar bile tatlı kandırmacalar yoluyla çocuğun cinsel organlarıyla oynamasını önlemeye çalışırlar. Bildiğim kadarıyla Anna Freud'un hiçbir yazısında özel konuşmalarda kabul ettiği şeyden söz yoktur. Ruh çözümsel buluşlar bizi ister istemez çocuğun kendi kendini okşamasının, bilinçaltına indirilmemesi gereken bedensel bir görüngü olduğu sonucuna götürür. Bilinçaltına itilen, dolayısıyla bilincine varamadığımız her şeyin topluma aykırı olduğu görüşü sürdürülürse, arkasından da örneğin gencin cinsel isteklerine tu kaka ilan etmek zorunda kalınır. Bu düşünce, herkesin işine gelen, gerçeklik ilkesinin içgüdüsel doyumun ertelenmesini gerektirdiği önermesinde somutlaşmıştır. Ereklerine hizmet ettiği buyurgan toplum tarafından ortaya atıldığına göre, bu gerçeklik ilkesinin kendisinin de görece oluşu gibi son derece önemli bir noktaysa es geçilir ve tabii bilimin de siyasetle ilgisi yoktur. Bu kuramcılar dediğimiz noktaya parmak basmamanın da siyasetçilik olduğunu görmeye yanaşmazlar. Bu gibi davranışlar ruh çözümlemesinin ilerlemesini tehlikeye düşürmüştür. Kimi olguların bulunmasını engellemekle kalmamış, onlara tutucu kafa eğitimi kuramlarının temelleriyle aldatıcı yorumlar yakıştırarak kesinlik kazanmış kimi olgulardan kılgısal sonuçların çıkarılmasını da önlemişlerdir. Ruh çözümlemesi ara vermeksizin toplumun birey üzerindeki etkisini incelediği, sağlıklı olanla olmayan, toplumsalla topluma aykırı olan konusunda yargılara vardı ama aynı zamanda hem uyguladığı yönetimin hem de buluşların devrimciliğini görmezlikten geldiği için çok acıklı bir kısır döngü içerisinde dönüp durmaktadır. Cinsel arzuyu bilinçaltına itmenin kafa eğitimini tehlikeye düşürdüğünü bulup ortaya çıkarırken, bir yandan da bu itilmenin kafa ürünlerinin vazgeçilmez koşulu olduğunu söylemektedir. Ruh çözümlemesinin yanlış değerlendirdiği, kafa eğitimi konusunda ruh çözümcülerin kuramıyla çelişen olguları özetleyelim. 1. Bilinçaltının kendisi de hem nicelik hem nitelik açısından toplum tarafından belirlenir. 2. Çocuksu ve topluma aykırı iç tepilerin bırakılması, her şeyden önce doğaya uygun bedensel cinsel gereksinimlerin doyurulmasına bağlıdır. 3. Ruhsal aygıtın köklü zihinsel gerçekleştirilmesi demek olan yüceltme, sublimation, ancak cinsel arzular bilinçaltına itilmezse başarılabilir. Bu yüceltme ergin insanda cinsel iç tepilere değil, yalnız üretkenlik öncesi cinsel itkilere uygulanabilir. 4. Cinsel tutum bilimin sinir hastalıklarının önlenmesinde ve bireyin yeniden toplumsal etkinliğe uyabilecek duruma getirilmesinde temel etken saydığı cinsel doyum, bugünkü yasalarda ve bütün ataerkil dinlerde her yönden çelişir. 5. Ruh çözümlemesinin hem bir iyileştirme yolu hem de toplumsal bilim olarak önerdiği cinsel arzunun bilinçaltına itilmesinin ortadan kaldırılması, bu itilmeye dayanan toplumumuzun bütün eğitsel öğelerine aykırıdır. Ruh çözümlemesi, ataerkil kafa eğitimine bağlılığını ancak kendi zararına sürdürebilmektedir. Ruh çözümcülerin ataerkil kültürden gelen kavramlarıyla da bu kültürü aşındıran bilimsel sonuçlar arasındaki çatışma, ataerkil dünya görüşünün yararına çözülmüştür. Ruh çözümlemesi kendi buluşlarının sonuçlarını kabul etme yürekliliğini göstermeyince bilimin sözüm ona siyaset dışı, kılgısal olmayan karakterine sığınır. Oysa gerçekte ruh çözümcü kuram ve uygulamanın her aşaması bir takım siyasal, kılgısal sonuçları sorun konusu eder. Bilinçaltı içerikleri yönünden din adamlarının, faşistlerin ve gericilerin kuramları incelendiğinde başlıca özelliklerinin savunma tepkisi olduğu görülür. Bütün bu öğretiler her insanın kendinde taşıdığı bilinçsiz cehennem karşısında duyulan korku tarafından belirlenmiştir. Topluma aykırı bilinçsiz iç tepiler mutlak ve dirimsel olsaydılar bu olgu çileci ahlakın doğrulanmasına izin verirdi. O zaman da siyasal gericilik haklı olur, cinsel yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere yapılan her girişim anlamsız kalırdı. Dolayısıyla ataerkil dünya insandaki en yüce niteliklerin, temel değerlerin, tanrısal öğenin, ahlaki öğenin yok edilmesinin bizi cinsel ve ahlaki uçuruma sürükleyeceğini öne sürmekte haklı olurdu. İnsanlar bolşeviklikten söz ederken bilinçsiz olarak işte bunu demek istiyorlar. Bir cinsel siyaset benimsenmesinden yana olan kanadın dışında devrimci hareket de bu ilintiden habersizdir. Öyle ki iş gelip cinsel tutum bilimin temel sorunlarına dayandı mı bir de bakarsınız siyasal gericiliğin yanında yer almış. Devrimci hareketin cinsel düzenlilik yasasına aykırı davranışı siyasal gericiliğinkinden ayrı nedenlere bağlıdır elbet. O bu yasayı da içerdiği anlamı da gerçekten bilmez. Topluma aykırı iç tepilerin doğuştan ve mutlak olduğuna, dolayısıyla da cinsel arzunun bilinçaltına itilmesi, cinsel yaşama ahlakla düzen verilmesi gerektiğine inanır. Karşıtları gibi devrimci harekette içgüdüsel yaşamın ahlakla düzenlenmesinin önlemek istediği şeye, yani topluma aykırı iç tepilerin doğmasına yol açtığını bilmez. Cinsel tutum bilim bir yandan topluma aykırı bilinçsiz iç tepilerin ama yalnız ahlakçıların topluma aykırı diye nitelemediği gerçekten öyle olan iç tepilerin ahlaki düzenlemeden doğduklarını ve bu düzenleme var oldukça yaşayacaklarını göstermektedir. Doğayla kafa eğitimi arasındaki çatışkıyı ancak cinsel tutumluluk kuramının getireceği düzenleme yok edebilir. Cinsel içgüdünün bilinçaltına itilmesini ortadan kaldırdınız mı? Topluma aykırı ve sapık iç tepiler de kendiliklerinden yok olurlar. 3. İkinci dereceden güdüler ve ahlaki düzenleme. Bolşeviklikle faşist-bolşevik düşmanlığı arasındaki kavgada en önemli kanıt, toplumsal devrimin ahlakı yerle bir ettiği, dünyayı cinsel uçuruma yuvarladığıdır. Bu sözün karşısına genellikle toplumsal uçurumu tam tersine sermayeciliğin yarattığı, devrimin hiç kuşkusuz toplumsal yaşama güvenlik getireceği savıyla çıkılıyordu. Sovyetler Birliği'nde buyurgan ahlakın yerine kendi kendini yönetmeye geçirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ahlak konusunda buyurgan toplumla kendi kendine çeki düzen verme ilkesinin yardımıyla yarışma denemesi pek inandırıcı olmamıştır. Böyle bir denemeye girişmezden önce sıradan bireyin ahlak kavramına neden böylesine tutsak olduğunu, toplumsal devrim düşüncesinin neden onun gözünde cinsel ve eğitsel, kültürel uçurum anlamına geldiğini anlamak gerekirdi. Bu soruya faşist öğretiye ayırdığımız incelemede belli oranda karşılık vermiştik. Ruhsal yapısı cinsel yaşamı yatsıyan sıradan bireyin bilinçaltı için bolşeviklik kendini dolu dizgin tensel hazlara kaptırmak demektir. Bir toplumsal devrim sırasında ahlaki düzenlemeyi kaldırıp atacak cinsel tutum bilimin buluşlarını kılgısal alanda ve hemencecik uygulayabileceğimizi öne sürmek cinsel düzenlilik düşüncesini çok ters anlamak olur. Toplum üretim araçlarına el koyup da buyurgan devlet aygıtını ortadan kaldırır kaldırmaz karşısına ister istemez insan yaşamının nasıl düzenleneceği sorunu çıkar. Bu düzenleme ahlaka göre mi olacaktır yoksa başıboşluğa göre mi? Şurası çok açık ki ahlaki ölçülerin ve ahlaki düzenlemenin hemencecik kaldırılıp atılması söz konusu değildir. Bireylerin şimdiki ruhsal yapılarıyla kendi kendilerini yönetemeyeceklerini biliyoruz. İktisadi demokrasiyi hemen kurabilirler belki ama akla dayanan ve kendi kendini yöneten bir toplumu hayır.